Ayrım 4.
Bu evlenme meselesi beni sinirlendirmeye başladı. Söz kesmek bilmem ne. Bana sormadan ne bu? Ben şimdi gülüyorum. Hala tuhafıma gidiyor ama günün birinde kızı vereceğim. Ellerini tuttum. Canlanarak söylüyor. Bu adam bize 2-3 defa geldi. Arkasından beni istedi. Böyle evlenmem. Sen nasıl evlenirsin? Nasıl evleneceğimi bilmem. Fakat böyle değil herhalde. Nusret'i tekrar kucaklayarak kendime çektim. Daha doğrusu bu sefer kendisini bana o çekti. Fakat ben gene cesaretimden mağrurdum. Ağzıyla ağzımı arayan da oydu. Fakat ben gene cesaretimden mağrurdum. Elleri ensemde birbirini buldu ve dudakları yüzümde nokta nokta dolaştı. Sonra dudaklarımın üstünde durdu. Ben arkaüstü yattığım için onun başının ağırlığı da dudaklarınınkine zam oluyor ve benim dudaklarımı sıcak bir tazyikle yoğuruyordu. Göğsümle göğsü arasında da aynı hadise. Bu hal çok uzun sürdü. İlk önce bırakmak şerefini ikimiz de kazanmak istemiyorduk. Fakat nihayet Nusret'in yanağındaki ateşin biraz soğur gibi olduğunu hissettim. Biraz kımıldadım, yüzüne baktım. Gözleri kapalıydı. Başı yana doğru kayıyordu. Hafifçe yastığın üstüne düştü, üstüne eğildim. Uyuyor. Uyuyor mu? Bir daha eğildim. Ağzı yarı açık. Derin ve titrek nefesler. Omuzları düşüyor, kolları gevşiyor. Göz kapakları inik ve erimiş. Uyuyor. Başımı daha çok yaklaştırıyorum. Ve onu uyandırmamak için yüzümle yüzü arasında kıl kadar ince bir mesafe bırakarak al al olmuş yanaklarının kokusunu teneffüs ediyorum. Yanan bir gül kokusu. Yüzümü boynunda, göğsünde gezdiriyorum. Ve başımın bu ateşli gül bahçelerinde yaptığı gezintinin bitmemesi için uyanmasını istemiyorum. Arada bir uyanıyor. Boynuma sarılı kollarını biraz daha sıkarak uyuyor. Nihayet benim yorganı açarak onu içeri almak için yaptığım hareketten tamamıyla uyandı. Silkindi ve yatağın içinde oturdu. İki elimi de tuttu. Gözleri dalıyordu. Galiba uyurken görmeye başladığı rüya uyandıktan sonra da devam ediyordu. Birdenbire tekrar bana sarıldı. Sonra yataktan indi. Ayaklarının ucuna basarak uzaklaştı. Değişiyorum. Ve içimde geriye dönmek korkusu var. Ertesi gün kendimi bedbaht sanmakta bu kadar acele edişime kızıyordum. Bir gün evvel kuruntularım yüzünden kendisiyle bütün alakalarımı inkar etmeye kadar vardığım bu köşk o gün beni her dakika sevindiriyordu. Paşanın bana fazla sevgisinden dolayı her vakit ciddi duran yengem bile sofrada tabağıma yemek koyarken bu işinden zevk aldığını hissettiriyordu. Yemelisin, yemelisin. Ben seni burada şişmanlatacağım. Tamamıyla iyi olacaksın da öyle gideceksin. Bak bugün maşallah benzinde kan var. Erenköy sana 2 günde yaradı. Paşanın da neşesi var. Bak bu getirdiğin romana bayıldım. Bu akşam da okuyacağız değil mi? Bakalım herif kızı kaçıracak mı? Nusret de bana cemileler yapıyor. Sen buradayken vakit ne güzel geçiyor. Sıkılmıyorum. Sana alışırsak ne yapacağız? Bu basit sözler bir aşk itirafı kadar gururumu okşuyor. O gün akşama kadar Nusret'le bahçede geçiriyoruz. Mesut olduğumu şundan anlıyorum ki ne doktor Ragıp'tan, ne hastalıktan, ne de aynalı dolaptan bahsetmiyoruz. Adeta hayatımızda bunların hiçbiri olmamıştı. Kükür serpmek bahanesiyle bağa gidiyoruz ve yere eğilerek yapraklar arasında dudaklarımızı birleştiriyoruz. Felaket gibi saadet ne de hızlı geçiyor. Nusret'e kocası olacak herhangi bir adam kadar yakınlaşmam için ne az mesafe kaldı. İstesem bu da olacak. Fakat Mesut olmayı o kadar unutmuşum ki bu süratten korkuyorum. Daha fazla ilerleyemiyorum. Nusret bana güzel bir rüya gördüğümü söylüyor. Fakat bu rüyayı anlatmıyor. Niçin anlatmıyorsun? Anlatılmayacak bir şey mi? Sana bir şey anlatmak isterim ama bunu anlatamam. Utanılacak bir şey mi? Bunu sana söylersem rüyayı anlatmış olurum. Rüyada ben var mıyım? Güzel rüya dedim ya. Anlat kuzum, haydi anlat. Anlatırsam belki rüyayı bir daha göremem. Bu rüyayı hakikat yapamaz mıyız? Ağzıma küçük bir tokat vurdu ve şaşkınlığıma güldü. Etrafıma bakınıyorum, bağ. Çocukluğumun birçok seneleri bu köşkte, bu bağda, bu bahçede geçti. Fakat kendimi yeni bir dekorun içinde buluyorum. Etrafımda her şey değişiyor. Asıl ben değişiyorum. 2 gün içinde ne hadiseler. Ben 2 gün evvelki kendimi ve 2 gün evvelki etrafımı tanımıyorum. Ve içimde geriye dönmek korkusu var. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Elimi cebime sokarken bana 2 gün evvelini hatırlatacak bir kağıt parçasına bir şeye rastlamaktan bile korkuyorum. Bahçe kapısından içeri bir adam girdi. Köşkün harem tarafına doğru yürüdü. Nusret bu adama çok dikkatle bakmıştı. Kimdir diye sordum. Nusret yüzünü buruşturdu, cevap vermedi ve yanımdan uzaklaştı ve adamın arkasından gitti. Adam bir dakika sonra köşkün bahçesine çıktı ve Nusret yanıma geldi. Hala yüzünde can sıkıntısı vardı. Doktor Nuşa dedi. Bu akşam kendisi gelecekmiş. Uşa ile haber göndermiş. Nusret sükutunun beni götüreceği ıstırapların önüne geçmek istedi. Yarım saat ben ona çıkarım. Sonra seninle bahçeye gelir otururuz. Ben bir şey söylemedim. Nusret devam etti. Sen de göreceksin onu. Yarım saat filan konuşuruz işte. Olmaz mı? Bir tek omuzunun küçük bir hareketiyle cevap verdim ve hiçbir şey söylemedim. Yalnız derhal bir endişeye düştüm. Bana bu kuvvet kendimden mi geliyordu, Nusret'ten mi? Doktor Ragıp, tecessüs, hatta yeni başlayan bir sevgi. Uzun boy, seyrek, ince ve sarı saçlar. Etlerinin her parçası aynı pembelikte, sıhhatli bir baş. Daima gülmeye alışmış ve ciddi halinde bile gülümseyen bir ağız. Ameli ve harici bir zekanın daralttığı muzip, derinliksiz, kıvrak mavi gözler. İçinde bana baktığı zaman gurur, müsamaha, şefkat ve yukarıdan aşağı inen bir takdir. Kenarları biraz yayvan, enli bir islah burnu. Az kımıldayan bir vücut, dik duruş. Gözlerinin sinirsiz ve ölçülü bakışı, mutedil bir zerafet. Bütün şahsiyetli bir itidal. Gayelere hendesi bir gidiş, sati bir ahenk. Doktor Ragıp. Mevzulara sükunetle girerek konuşuyor. Sesi hafifçe titrek. Her sözünde ölçü hakim. Rakam, mesafe, çizgi, harita, sayı. Efendim bu trenler 20 kilometre bile gidemez. Yahut merkezi Erenköy olmak üzere bir daire çiziniz. Alemdağı ile Kadıköy arasında kutrun üstünde. Zavallı adamcağız günde 30 kere karısını düşünür. Haftada 2 defa onun gülümsediğini görmez. Benim hiç konuşmadığımı gören paşa beni herhangi bir doktora bağlayan acı rabıta üstünde bahis açtı. Ragıp Bey dedi, iyi tesadüf. Bizim oğlumuzun dizinde bir şeyler oluyor. Bana döndü. Anlatsana. Sen bu hekimce lafları biliyorsun. Doktor Ragıp Bey'in başı omuzlarıyla beraber ve mekanik bir intizamla bana çevrildi. Hastalığımın yalnız ismini söyledim. Gözlerinden gurur çekildi ve yalnız şefkatle bakarak sordu. Ne zamandan beri? 7 sene. Nusret'in karşısında beni mahvedebilecek bir teessür ve merhamet gösterdi. O halde deruni olacak. Tümer blank. Nusret bu kelimenin manasını bilmediği için tasdik ettim. Fakat paşa sordu. Ne demek o? Bu suale cevap vermemesini istediğimi anlayan doktor Ragıp hiç dedi. Yani bünyevi bir hastalık. Sonra bana alçıya kondu mu? 2 defa. Belki gene koyacaklar. Birkaç kere de ameliyat oldum. Yengem içini çekerek mırıldandı. Zavallı, çok çekti. Odayı zapt eden bu merhametten ürkmeye başladım. Fakat bu kuvvetli sarı duygu bütün ruhlara saldırıyordu. Paşanın da sesi ağırlaştı. Ne yapsak Ragıp Bey? Bu illet bizi düşündürüyor. Delalet edeyim Paşa Hazretleri. Bir iki büyük operatöre gösterelim. Bu bahsi kezecek kadar şiddetle hepsine gösterdim dedim. Bir sükut oldu. Sesim o kadar fazla çıkmıştı ki aksi hala kulağımdaydı. İfratımı tadil edecek bir yumuşaklıkla dedim ki yarın fakültede yeniden bir konsültasyon yapılacak ve büyük operatörün ismini söyledim. Doktor Ragıp çok güzel dedi. Bu bahsin kesilmesini istediğimi de anlayarak başka mevzuya geçti. Nusret 2 defa salondan çıktı, girdi ve ikisinde de gözleriyle beni dışarı çağırdığı halde yerimden kalkmadım. Tecessüs, hatta yeni başlayan bir sevgi benim doktor Ragıp'ı Nusret'e tercih etmemle neticeleniyordu. Galiba düşmana dosttan fazla bağlandığımız alaka noktası budur. Notlar. Bir felaketin 15 gün evvelden görünüşü. Fakültede bilmem hangi koğuşun muavin odasındayım. İki karyola, ortada yeşil bir masa, üstünde sürahi ve kitaplar. Duvarda bir elektrik zili, sağda bir çamaşır dolabı, odada kimse yok. Bizim doktor Mithat Bey biraz dışarı çıktı. Burası paşanın muavinlerinin odasıymış. Mithat Bey geldi, bana soruyor. Ne yazıyorsun? Bu odada gördüklerimi. Şimdi iki erkek ve iki Hristiyan kadın içeri girdi. Erkeklerin sakallısı, kadınların birini muayene ediyor. Madamın da zoru dizlerinde. 3 sene evvel tifi olmuş. Operatör paşanın odasındayım. Demin bir röntgen resmi aldırdım. Bu oda bir müstatil. Sağda kapı, beyaz örtülü kanepeler, bir sedefli şark usulü sigara iskemlesi, bir sandalye. Masanın üstünde bir saat, bir yazı takımı, 2 bardak gül. Sahibi belli olmayan sivri siyah bir fez. Galiba bizim doktorun. Tampon, istampa, kahve fincanı, üstünde etiketi olmayan bir ilaç şişesi, bir paket. Operatör içeri girdi. Dışarıda bir kalabalık. Bir paket sigara. Duvarda karşıda adi bir ayna. Sol tarafımda amfiteatrda yapılmış bir ameliyat resmi. Yanımda bir derece, arkamda bir takvim. Kapıya yapıştırılmış bir sömestr kağıdı. İstanbul'u bugünkü güzel haline getiren paşanın odası. Operatör bana doğru eğildi. Otur oğlum, otur. Ne yazıyorsun? Yalnız canım sıkılmasın diye bu odada gördüklerimi. Kapının dışında kalabalık, sesler. Operatör ayağa kalktı ve kapıya giderek durdu. Talebe haykırıyor. Derse gelecek misiniz efendim? Operatör öfkeyle bağırdı. Beni istemiyorsanız idareye söyleyin. Başkası gelsin. O paşa isterse ben de beyim. Hayır efendim, estağfurullah sesleri. Yok, her şeyi fraşman yapmalı. Değil mi ama canım? Operatör itidalini kaybetmişti. Odaya döndü. Yanlışlıkla kanepenin koluna oturdu. Kapıda duran bir talebeye bağırdı. Mesela sana kal nedir diye sorsan bilmezsin. Burada elbette bilmem efendim. Cevaptaki cürete şaştım. Fakat şu kal bahsinin ne olduğunu bizim doktordan soracağım. Dizim alçaya konacak galiba. Gardayım, tren bekliyorum. Vaziyet fena. Operatör uzun uzadıya dizimi, röntgen camlarını muayene etti. Müthiş acılar geçirdim. Karar şu. Teşhis evvela katiyen artrit tüberküloz. Tedavi evvela katiyen koltuk deneyi. Katiyen ameliyat alçı. Eski faciaların tekrarı. Katiyen arka üstü uzanmak. Katiyen bünyeyi kuvvetlendirmek. Operatöre kalsa ameliyat bir hafta içinde yapılacak. Bereket benim doktor. Gidiniz dedi. Erenköy'ünde istirahat ediniz. Ama tam istirahat. Hem diziniz hem ruhunuz. Biraz toplanınız. 10-15 gün geçebilir. Nusret'e bunları anlatacak mıyım? Hayır. Hatta bu not defterini de saklayacağım. Belki eline geçer okur. Ona ve onlara diyeceğim ki istirahat lazım. Belki daha sonra küçük bir ameliyat. Dizim iyidir. O kadar. Gişeler açılmıştır. Bir davranalım bakalım. Küçük bir münakaşa. Nusret'in saadetinden bahsedildi. Paşa bana sordu. Doktor Ragıp'ı nasıl buldun bakalım? Bu sualin ehemmiyetini derhal anladım. Ciddi bir danışma. Ben küçükken bile bazı fikirlerime ehemmiyet veren paşanın artık bugünkü düşüncelerimden kendilerine göre ameli neticeler çıkaracağını biliyordum. Sevimli adam dedim ve durdum. Sözlerimi tanzim ediyordum. Başka, başka dedi. Kapıdan çıkmak üzere olan yengemin piyano üstünde bir şeyi aramak bahanesiyle odada kaldığına ve benim cevabımı beklediğine dikkat ettim. Başka diye biraz düşünür gibi yaptım. Cevaplarım hazırdı. Devam ettim. Kurnaz bir adam. Hilekar demeyeceğim. Aleyhinde bulunmak istemem. Fakat basit bir insan. Ne gibi? Yalnız menfaatlerini sayacak kadar hesap biliyor. Pekala bu adam. Paşa durdu. Yengeme bakıyor. Kararını vererek devam etti. Bu adam bir kızı mesut edebilir mi? Basit bir kızı mesut edebilir. Mesela bizim Nusret'i mesut edebilir mi? Ciddi bir muhakeme yapar gibi sustuktan sonra cevap verdim. Hayır. Hala piyanonun üstünde bir şeyler arar gibi yapan yengem biraz şiddetli bir hareketle bana döndü. Niçin? Dedi. Teşhisinden emin bir doktor sükunetiyle cevap verdim. Çünkü Nusret'in birçok arzuları vardır ki o adam anlayamaz. Yengem vücudunun birçok parçaları asabiyetle kımıldayarak sesini yükseltti. Ne gibi arzular? Bir genç kız ne isterse bu adam yapabilir. Rahat ettirmek, giydirip kuşatmak, iyi muamele etmek. Hayır yenge. Bir genç kızın istediği şeylerin bu binde biri bile değildir. Devir değişti. Hele Nusret sefalet görmüş bir kız değil ki. Rahat etmek, iyi giyinmek onun için bir saadet olsun. O zaten rahat. O başka şeyler ister. Ne ister? Kendine yakın bir insan ister. Koskoca bir doktorla anlaşamaz. Bu adam Nusret'ten 16 yaş büyük. Yengemin daha fazla sinirlenmesinden çekinerek bahsi kestim. Fakat bunlar benim ilk görüşlerim. Siz o zatı daha evvelden tanıyorsunuz. Daha iyi bilirsiniz. Bütün bu konuşuşumda kendimden ummadığım bir itidal, kendileriyle münakaşa edilmeyecek kadar haklı adamların itidalini göstermiştim. Paşa bir iki kısa kahkaha ile bana taraftarlığını ilan etmişti. Yengem piyanonun üstünden rastgele bir şey alarak dışarı çıktı. Bu aldığı şeyi sofada elinden atarak parçalanması bile mümkündü. O kadar sinirli bir yürüyüşü vardı ki. Paşa ile aramda bir sükut oldu. Bu köşkün bütün kederi bu sessizliğin içindeydi. Benim kederim de. Bunun vehametini hissediyordum. Hiçbir şey söylemeye cesaret edemedim. Paşa mırıldandı. Nusret senin kardeşin. Onunla beraber büyüdünüz. O senin kardeşin. Birdenbire hiç beklemediğim bu sözler karşısında hayretimi gizlemedim. Bu bir ihtar. Her şeyi bilen bir adamın ihtarı. Büyük bir cesaretle sordum. Yani sen onun iyiliğini istersin ve rastgele evlenmesini arzu etmezsin. Tevil mi ediyordu? Tasdik ettim. Mikrop, belki de bu köşkte son gecem. Doktorun katı istirahat emri üzerine çoğalan bir ihtiyatla merdivenleri ağır ağır iniyor, pansumanımı yaptırmak için eczaneye gidiyordum. Aşağı katta yemek odasının önünden geçerken sert ve yüksek sesli bir münakaşa duydum. Ve derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım. Nusret'le annesinin sesi. Anne, diyor Nusret, kendisini bir mahkeme karşısında hararetle müdafaa edenlerin acı sesiyle. Bana söyleme bunları, işitmek istemiyorum. İşit, işitmelisin. Canını sokakta mı buldun? Maazallah. Ses yavaşlıyor ve kelimelerin hepsini duyamıyorum. Mikrop, sonra çekersin. Ses artıyor. Anladın mı? Çekersin. Anne, ben vallahi... Ses azalıyor. Değil, ses artıyor. Vallahi yaklaşmıyorum. Vallahi uzak duruyorum. Yüksek, şakası yoktur kızım. Mikrop bu. Sinirli. Bana söyleme bunları. Alçak sesle. Ayırttım. Çatalına, kaşığına işaret, yüksek sesle evin her tarafı mikrop. Daha fazla dinlemek istemeyerek yürüdüm. Hızla köşkün bahçesinden çıktım. Eczaneye gitmek istemedim. Ve evvela istasyonda bekleme odasında oturdum. Benden bahsedilmediğine emin olmak için öteki ihtimallerin hepsini arıyor fakat bir tane bile bulamıyordum. Mikrop kelimesini hatırladıkça adeta ismim söyleniyormuş gibi ancak benden bahsolunduğunu anlıyordum. Pek mümkün ki yengem Nusret'le benim aramdaki mesafeyi çoğaltmak için hastalığımın siyareti ihtimalinden istifade ediyordu. İçimde ani bir karar doğdu. Kendini tatbik ettirmek için muhtaç olduğu büyük enerjiyi de beraber taşıyan bu kararı vakit kaybetmeden fiile geçirmek istedim. Zira onun en kuvvetli düşmanı zamandı. Hemen o akşam evime dönmeye karar vermiştim. Pansumanımı yaptırdıktan sonra köşktekilere bu ani kararı tabi göstermek için güzel bahaneler arayarak yürüyordum. Henüz akşam olmamıştı, köşke girdim. Evvela salona çıktım, paşa orada. Nusret piyano çalıyor. Ben girince kalktı. Ona hiç bakmadan paşaya doğru yürüdüm ve hemen kararımı söyledim. Müsaade ederseniz ben bu gece eve gideceğim. Sebep olarak Erenköy Eczanesi'nde pansumanların iyi yapılmadığını söylüyordum. Paşanın canı sıkıldı. Hiç olmazsa ertesi gün gitmemde ısrar ediyordu. Ben de ısrar ettim. Fakat paşa adeta emretti. Yarın gidersin. Derin bir kederle karışık ince bir sevinçle kabul ettim. Nusret hiçbir şey söylemiyor ve bu sükutiyle beni anlayan tehlikeli bir mahluk gibi görünüyordu. Piyanosuna devam etti. Odaya Erenköy akşamları doluyordu. Her şeyin uzaklaştığı saat. Güneş ve renkler çekiliyor. Odada madeni eşyanın donuk parıltısı. Her şeyde bir iç çekiliş. Bir sönme, bir hafifleme var. En katı cisimler bile eriyor ve Erenköy bayılıyor. Başımı arkaya salıveriyorum. Teslimiyet. Biraz evvelki azimkar hamlenin tersi. Nusret'in çaldığı havanın neşeli ritmini duymuyor. Yalnız melodideki elemi duyuyorum. Köşke bu defa gelişimdeki ilk günü hatırlıyorum. Ve bana o gün başlayan bu hikaye bugün bitiyormuş gibi geliyor. Belki de bu köşkte son gecem. Nusret'e bakıyorum. Sade beyaz elbise ve piyanonun beyaz tuşları üstünde ağırlaşan eller. O da parçanın neşeli ritmini kaybediyor. Ve beyaz elbise, beyaz tuşlar, eller kararıyor. Gece. Paşanın sinirli sesi. Lamba. Kozmopolitlerin hücumu. Ellerinde siyah boyalarla gezen mukaddes adamlar. Ertesi gece de beni köşkte kalmaya mecbur eden bir sebep çıktı. Annem geldi. Gece sofra kalabalıktı. Yengemin daveti üstüne Doktor Ragıp'la annesi de yemeğe misafir gelmişlerdi. Ben Nusret'in yanında oturuyordum ve basit mevzular içinde konuşulan şeyleri dinlemiyor, söze karışmıyordum. Bir aralık ismimin geçtiğini duydum ve başımı kaldırdım. Ragıp Bey bana bakıyordu. ''Siz ne fikirdesiniz efendim?'' dedi. Konuşulan şeyi takip etmediğimi bildiren bir hayret gösterdim. Paşa anlattı. Ragıp Bey diyorlar ki İstanbul'da gece yarıları üçer beşer kişi ellerinde birer kova siyah boya ile sokakları dolaşıyorlarmış. Ve nerede Fransızca bir ibare görürlerse derhal siyah boyayla kapatıyorlarmış. Sen ne dersin? Almanlara yaranacağız diye 40 yıldır öğrendiğimiz lisanı bile unutturamazlar ya. Mevzuyu beğendim. Kime yaranmak olursa olsun güzel Türkçe dururken sokak levhalarına, tabelalara, Fransızca ibareler yazılmasına aleyhdar olduğumu söyledim. Paşa ve doktor basit kozmopolit fikirleriyle bana hücum etmeye başladılar. Paşa Fransızlara sevgisini içtimai bir akide seviyesine çıkarmak için nafile yoruluyor. Fransa'nın bizim kültürümüz üstündeki tesirlerine dair alelade tanzimat fikirlerini sıralıyordu. Doktorun samimi olup olmadığını bilmiyordum. Fakat onun bütün delili Türkçenin kifayetsizliğini iddiadan ileri geçmiyordu. Reçetelerimizi bile Fransızca yazıyoruz diyordu. Ben o zamanın fikirleriyle bu iki adamdan fazla mücehhez olduğumu anlamanın nefsi itimadiyle kuvvetli müdafaa ediyorum. Fakat sofrada en son hükmü verecek yüksek bir efkar-ı umumiye yoktu. Benim mücerret nazariyelerime karşı muarızlarımın müptezel tecbihler ve müşahah delillerle mütafa ettikleri tez bu cahil efkar-ı umumiyeyi aldatabilirdi. Benim en zayıf tarafım buydu. Biraz Nusret'ten ittifak bekliyordum. Aksi oldu. Nusret de şiddetle muarızlarıma katıldı. Ben kuvvetlerimin yakınıyla münakaşaya girdim ve şahlandım. O derece ki paşa bana çok kızıyor ve tecrübesizliğimden, cehaletimden başlayarak izzeti nefsimin daha derin taraflarına kadar hücum ediyordu. Münakaşa tehlikeli bir şiddet aldı. Paşanın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Boğazına sıkıştırdığı havluyu bollatıyor ve bastırıyordu. Ben de rengimi kaybetmiş olacaktım. Kadınların gözlerinde korkunun ve endişenin kamaşmaları vardı. Birdenbire susmayı tercih ettim. Paşa, sahte zaferini teyit eden birçok tavra furuşluklar ediyordu. Beni susturan şey nefretimdi. En basit içtimai davaları anlamayacak kadar yabancı tesirler altında şahsiyetlerini kaybeden bu insanlarla münakaşaya mecbur olmanın küçüklüğünden muzdariptim. Türkiye'de ecnebi mekteplerin kuvvetli silindirleri altında yamyazsı olan bu kafaların kesilmesinden başka çare görmüyordum. Ecnebi mekteplerini işgal suretiyle manevi kapitülasyonları kaldırdığı için hükümeti beğenmiyordum. Bu mekteplerin benim aşkımda rol olmayacak kadar ileri gideceklerini evvelce tahmin edemediğim halde. Sofradaki münakaşanın çirkin bir çocuğu doğdu, sükut. Ruhlar acılaşmıştı ve güzel bir mevzuya girilemiyordu. Ben salondan erken çıktım ve yattım. Uyuyamadım. Ağrılarım arttı. Fakat ruhi azabıma nispetle çok asil, sade ve saf olan et ıstırabımı o gece sevdim. Korkunç yarın. Artık bir kelime bile konuşmuyoruz. Yengemin anneme ısrarı üstüne köşkte birkaç gece kalmaya mecbur olmuştuk. Fakat her şey değişti. Münakaşa gecesinden sonra Nusret'le dargın gibiydik. Ne geceleri havuz başında buluşuyor, ne gündüzleri kükürt sepmek için bağa gidiyorduk. Paşa'ya roman da okuyamıyordum. Kitap yarıda kalmıştı. Uzviyetim de fena haldeydi. İştahım kaçtı. Yaralarım fena, ağrılar çoğaldı. Pansumanımı yapan eczacı bedbin müşahidelerini benden gizlemedi. Rengim de soluyordu. Beni köşkte birkaç gün daha kalmaya mecbur eden annemin gelişi bütün bu felaketlerin başlangıcı olmuştu. Köşkün derinliklerinde cereyan eden ruhi bir trajediden haberi olmayan bu kadın yengeme her fırsatta Doktor Ragıp'ı medih de ediyordu. İstikbalime dair içimden fena işaretler almaya başladım. Üstüme devamlı bir melankoli çöktü. Her an susturan ve sarartan o derin elemlerden biri ki beni kendi içimden de uzaklaştırıyor, ruhumu haritasını bilmediğim ıssız adalara götürüyor, beni kendi hudutlarımın dışına sürüyordu.